Ayrım 10.
Sosyal fayda prensibine sonuna kadar bağlı kalarak eserlerinde sosyal meselelere daima büyük değer veren Ahmet Mithat, piyeslerinde de tiyatro tekniğini ikinci plana atan bir yazar olarak karşımıza çıkar. Tanzimat tiyatrosunun en mühim ve en verimli şahsiyeti şüphesiz Abdülhak Hamit'tir. Tiyatro türündeki ilk denemesini Macerayı Aşk 1873 ile yaptı. Bunu çok kısa aralıklarla Sablü Sebat 1874, İçli Kız 1874 ve Duhteri Hindu 1875 takip etti. Vakası Hindistan'da ve bir masal atmosferi içinde geçen Macerayı Aşk, şairdeki egzotizm eğiliminin ilk örneğini verir. Bu eğilimin Hamit'te Fransız ve İngiliz edebiyatlarından gelme bir tesir ile, yani Atala, Paul ve Virginie ve Robinson Crusoe gibi tercümelerle ve ilk gençliğinde babası ile Tahran'a kadar yaptığı ve pitoreski, bol manzaraların yer aldığı uzun yolculukla ilgili olduğu kabul edilebilir. Bunlardan birincisinde atasözlerine, halk tekerlemelerine ve cinaslı sözlere fazla yer ayrılmak suretiyle konuşmaların tabiiliği bozulmuştur. İkincisi ise konusu bakımından Namık Kemal'in Zavallı Çocuk piyesinin tesirindedir. Bu iki denemeden sonra yazar Duhteri Hindu 1875 ile yerli hayattan ayrılarak yeniden egzotizme döner ve bu dönüşünün sebebini de aynı eserin sonunda açıklar. Bu açıklamaya göre halkın rağbet ettiği milli ahlak ve adetlerimizi gösteren milli tiyatro eserleri herkesin bildiğini tekrarlamaktan başka bir şey yapmayan birer ahlak risalesi kitapçığıdır. Birçok örnekleri gibi İçli Kız da bu cinsten bir eserdir. Asıl milli tiyatro eserleri ise seyircilere herkesten iyi bildikleri kendi hayatlarını değil, tanımadıkları toplulukların veya azınlıkların hayatlarını, İslam veya Osmanlı tarihinin muhteşem olaylarını tanıtan eserlerdir. Batıda örnekleri pek çok bulunan bu tür eserler bizde henüz yoktur. Tarihi vakalara ve yabancı milletlerin yaşayışlarına büyük yer veren romantik dramın tesiri ile böyle bir tiyatro görüşüne kapılan yazar, Recaizade Ekrem'in Atala piyesini Vuslat ve İçli Kız'dan üstün bulur ve umumi rağbet hilafına olarak Duhteri Hindu'yu yazdığını söyler. İmparatorluktaki azınlıkların yaşayış tarzlarını ve ahlaki inançlarını gösteren eserler daha evvel de yazılmıştır. Şemseddin Sami bu tarzı Besa yahut Ahde Vefa ve Seydi Yahya, Ebu Ziya Tevfik, Eceli Kaza, Manastırlı Rıfat ile Hasan Bedrettin, Delile, Ebu Lala Kölemenler gibi dramlarda denemişlerdi. Fakat yazar Duhteri Hindu'nun son sözündeki övgüsüne rağmen bu tarza hiç iltifat etmemiş ve ondan sonraki piyeslerinin konularını hemen hemen eski Doğu ve İslam tarihlerinden almıştır. Bundan sonra Türk seyircisinin bilmediği çağdaş bir topluluğu anlatan tek eseri, imparatorluğun azınlıklarından birine değil, tamamıyla yabancı bir topluluğa, 19. asır sonu İngiltere'sine ait olan Fintan'dir, 1916. Hamid'in piyeslerinin bir kısmı nesir, bir kısmı da nazım olarak yazılmıştır. Nesir olanlar yukarıdaki 5 piyesten başka Tarık yahut Endülüs Fethi 1879, İbni Musa yahut Zatül Cemal 1917, Yadigar-ı Harp 1917, Nazım olanlar Nazife 1878, Nesteren 1877, Eşber 1880, Tezer yahut Abdurrahman-ı Salis 1880, Liberte Tefrika Türk Yurdu 1913, Tarhan 1916, Tardanapal 1917, Abdullah Hüssagir 1917, İlhan 1918, Hakan 1935, bunlara yarısı tamamıyla nazım ve yarısı da tamamıyla nesir olan Zeynep 1908 ile ikisi de nazım olup henüz basılmamış bulunan Cünuni Aşk yazılışı 1917 ve Kanuni'nin Vicdan Azabı yazılışı 1937 piyeslerini de eklemek gerekir. Sayıları 21'i bulan bu piyeslerin hepsi de dramdır. İlk yazılanlar bir yana bırakılacak olursa, tarihi konuları işleyenler gerek vakalarının kuruluş tarzı ve olağanüstü olaylara büyük değer veriş, gerek kahramanların karakterlerini işleyişte aşırılığa kaçış ve kişiler kadrosunun genişliği ve gerekse parlak konuşmalara düşkünlük bakımından tamamıyla romantik dramın tesirindedirler. Shakespeare'den gelme bir tesir ile yazar bazı piyeslerinde cinlere ve cadılara da yer verir. Fintan'de ise Macbeth'in tesirleri çok açıktır. Yazarın vakalarının kuruluşu ve kahramanlarının karakterleri bakımından Corneille'in tesirinde kalan iki piyesi de Nesteren ile Eşber'dir. Birincisi Corneille'in Le Cid piyesine nazire olarak yazıldığı gibi, ikincisinin vakası da aynı yazarın Horas adlı piyesinden alınmıştır. Bununla beraber gerek vakanın ve gerekse kahramanların işleniş tarzlarında yine romantizmin tesirleri görülür. Hamit klasik zevke ulaşabilmiş değildir. Esasen yaratılışı da böyle bir zevke varabilmesine elverişli sayılmaz. Anlaşılması güç bir milli tiyatro görüşüne saplanarak, içinde yaşadığı topluluğun gerçeklerinden uzaklaşan, hatta onları küçümseyen Hamit, bu garip davranışı sonunda Tanzimat Devri Tiyatrosu'nun başlangıçtaki sosyal muhtevasını tersine çevirenlerin en güçlü ve en verimli olanıdır. Böylelikle Türk tiyatrosu da yavaş yavaş yeniden ferde yönelerek daha çok bir karakter tiyatrosu haline girer. Gerçekten Hamid'in bütün piyeslerinde karakterler ön planda gelir. Oyunlarına aldığı karakterlerin psikolojik tahliline büyük değer verir. Bilhassa çeşitli ihtirasların tasvir ve tahlilinde çok güçlüdür. Bu bakımdan Finten onun en başarılı eseri olarak kabul edilebilir. Bununla beraber Hamit, piyeslerinde sosyal konulara karşı da tamamıyla ilgisiz değildir. Bilhassa Vatan yahut Silistre'den sonra o devrin aydınları arasında çok rağbetli olan yurtseverlik ve hürriyet duygularının Hamid'in birçok piyeslerinde de yer yer işlendiğini ve Liberté'nin ise tamamıyla bu temaya ayrılmış olduğunu kaydetmek gerekir. İlk piyeslerinde tiyatro tekniğine oldukça uyan Hamid, sonraları bu husustaki her itinayı bırakmış ve bilhassa 1880'den sonraki piyeslerini Ahmet Mithat gibi okunmak için yazmaya başlamıştır. Bu sebeple piyeslerinde genellikle büyük bir teknik kayıtsızlığı göze çarpar. Perde ve sahne bölünüşleri çok ölçüsüz olduğu gibi bazen de perdelerin sonuna plansızlığın açık bir delili olarak kabul edilebilecek ilaveler yaptığı ve nesir piyeslerinin içine uzun manzumeler koyduğu görülür. Nazım piyeslerinde ise nazım tekniğindeki itinasızlık da pek bellidir. Bu piyeslerinin çoğunu aruz vezni ile ve yalnız ikisini Nesteren Liberté, hece vezniyle yazmıştır. Hamid'in piyeslerindeki en büyük kusur hiç şüphesiz dilde ve üsluptaki düzensizliktir. İlk piyeslerinde konuşma diline ve üslubuna çok yaklaşmış olduğu halde, sonraki eserlerinde bu dilden yavaş yavaş uzaklaşmış ve nihayet Türkçe'ye çok yabancı bir dilde karar kılmıştır. Eşber, Tezer, Tarık ve Finten gibi en tanınmış ve sevilmiş eserlerindeki birçok pasajların seyredilirken değil, dikkatle okundukları zaman bile anlaşılmaları güçtür. Bilhassa tarihi piyeslerinde yer yer parlak bir hitabet üslubuna sapması da bu eserlerin konuşmalarındaki tabiliği ayrıca zedeleyen sebeplerden biridir. Oynanmak imkansızlığı karşısında piyes tekniğini bu derece ihmal etmenin akla uygun bir açıklamasını yapmak güçtür ve Türk tiyatro edebiyatının henüz yeni yeni geliştiği bir sırada yapılan bu ihmalin onun geleceği üzerinde çok yıkıcı tesirleri olmuştur. Tanzimat devrinin tiyatro yazarları arasında Şemseddin Sami 1850-1904, Manastırlı Rıfat 1851-1907 ve Hasan Bedrettin Paşa ölümü 1916 da vardır. Şemseddin Sami'nin dram olarak yazdığı 3 piyeste devrin yanlış, milli tiyatro anlayışına uygundur. Bunlardan Besa yahut Ahde Vefa 1875'nin konusu Müslüman Arnavutların yaşayışından, Seydi Yahya 1875'nin konusu Endülüs tarihinden ve Gave 1878'nin konusu da İran mitolojisinden alınmıştır. Manastırlı Rıfat ile Hasan Bedrettin Paşa önce ayrı olarak sonraları da ortaklaşa tiyatro eserleri yazdılar. Manastırlı Rıfat'ın kendi piyesleri Osman Gazi 1873, Görenek 1873, Pak Damen 1874, Ya Gazi Ol Ya Şehit 1874, Hasan Bedrettin Paşa'nın kendi eserleri İskaat-ı Cenin 1873 ve İkbal 1873'dir. Hepsi de dram olan bu piyeslerden Osman Gazi ile Ya Gazi Ya Şehit, Vatan yahut Silistre'nin uyandırdığı yurtseverlik havasının tesiriyle yazılmıştır. Görenek eski düğünlerdeki israfı tenkit eder. Pak Damen ise Afife Angelik'in Türk hayatına uydurulmuş şeklidir. İki yazar birlikte yazdıkları piyeslerini ise Temaşa adlı bir dizi halinde yayımladılar. Bu dizide çıkan eserler arasında Ebu'l-Ala 1875, Delile yahut Kanlı İntikam 1875, Kölemenler 1875, Fakire yahut Mükafatı İffet 1876. Ahmet Yetim yahut Netice-i Sadakat 1880 adlı 5 dram. Nedamet 1875 adında bir komedi ve Ebul Feda adlı bir de opera komik vardır. Bunlara tiyatro türünü birer eserle denemiş olan Ebu Ziya Tevfik 1849-1913 in Eceli Kaza 1872, Sami Paşazade Sezai 1859-1936 nin Şiir 1879, Muallim Naci'nin Heder 1910 ve Feraizci Zade Mehmet Şakir 1853 in İcab-ı Gurur yahut İnkılab-ı Muhabbet 1885. Evhami 1885, İnatçı yahut Çöp Çatan 1885, Teehül yahut İlk Göz Ağrısı 1886, 40 Yalan Köse 1886 ve Yalan Tükendi 1886 adlı piyeslerini de eklemek gerekir. Roman ve Hikaye. Türk edebiyatında Batılı romanda 1860'dan sonra başlar. Önce çoğu tanınmış, Fransız romanlarından çevrilen örneklerin tekniğini kısa bir zaman sonra yerli yazarlar da kullanmaya başlarlar. Türkiye'de okunan ilk Fransız romanı François Fenelon 1651-1715, Yusuf Kamil Paşa 1808-1876 tarafından Telemak 1862 adı ile çevrilen Telemahus'un Maceraları 1699 isimli eseridir. Büyük bir rağbet görerek 7 yılda 4 defa basılan ve tamamıyla didaktik bir muhtevaya sahip bulunan bu eserin vakasını, Truva Savaşı'na katılan Yunan mitolojik kahramanlarından İtakes Adası Kralı Odysseus'un savaş dönüşü yolunu kaybetmesi, bu gecikmeyi merak edip babasını aramak için oğlu Telemahus'un yola çıkması, kendisine insan kılığına girerek yoldaşlık eden akıl ve bilgi tanrıçası Athena'nın ülke yönetiminde nelere uyulması gerektiği hakkında telkin ve tavsiyelerde bulunması oluşturur. Roman olarak çevrilmekle beraber eserin modern roman tekniği ile ilgisi bulunmadığı gibi gerek karakterlerinin, gerek vakanın geçtiği yerlerin yabancılığı ve gerekse Türkiye'de o sırada Yunan mitolojisi hakkındaki bilgi eksikliği yönlerinden de Türk oyuncusunu ilgilendiren bir yönü olmamak gerekir. Buna rağmen gördüğü rağbet, tercümenin devrin tanınmış bir devlet adamı tarafından yapılmış olması ve Avrupa'yı bir devlet kurulmasına çalışıldığı sıralarda böyle bir devletin esasları hakkında bilgi vermesiyle ilgili olabilir. Ancak konusu bakımından Doğu edebiyatlarındaki siyasetnamelerden, Türk edebiyatındaki mesela Kutadgu Bilik'ten farklı olmayan bu hikmet ve marifet dolu eserde dil ve üslubun çok münşiyane yani çok ağır olması onun geniş bir topluluktan çok, çoğunluğunu eski edebiyat taraflılarının meydana getirdiği sınırlı ve yara aydın bir memur çevresinde rağbet görebildiğinin açık bir delilini verir. Bu romanın arasından gelecekteki Türk romancılarının çıkacağı gerçek aydınlar çerçevesinde hiçbir rağbet görmediğini gösteren bir başka delil de, kendisinde bulunan özelliklerden hiçbirinin ilk Türk romanlarına geçmemiş olmasıdır. Sonuç olarak sırf nüfuzlu bir devlet adamı tarafından çevrildiği için rağbet gören ve Türkçe'de tesadüfen Batı'ya ait ilk örnek olan bu eserin Batılı Türk romanı üzerinde hiçbir tesiri bulunmadığını kabul etmek durumundayız. Batılı roman yani o devir için Fransız romanı hakkında ilk gerçek bilgiyi veren tercümeler arasında Türk aydınlarına en geniş tesiri yapan romanlar ise Victor Hugo'nun Sefilleri 1862, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su 1864, Alexander Dumas Perrin Monte Cristo'su 1871, Chateaubriand'ın Atalas'ı 1872, Bernardin de Saint-Pierre'in Paul ve Virginie'si 1873 gibi bütün dünyaca tanınmış romanlardır. Bu tercümelerden sonra da Tanzimat devrinin sonuna kadar tercüme roman büyük bir verimlilikle devam etmiş ve hissi romanlarla birlikte macera romanları da geniş bir rağbet görmüştür. Bu devirde eserleri en çok çevrilen yabancı romancılar arasında Lamartine, A. Dumas, Octave Feuillet, Hector Malo, Paul de Kock, Xavier de Montepin, Eugène Sue, Ponson de Terrail, Frédéric Soulier, Émile Richebourg, Émile Gaboriau, Georges Ohne dikkati çekerler. Bu listeye fenli konulardaki romanları ile büyük bir ün kazanmış olan Jules Verne'i de eklemek gerekir. Bu batılı örnekleri tanıyana kadar Türk okuyucusu çeşitli kaynaklardan gelen nazım ve nesir hikayelerle karşı karşıya idi. Aydın okuyucu divan edebiyatının daha çok nazımla yazılmış olan büyük hikayelerini okuyordu. Hacim bakımından bazen bir roman büyüklüğünde de olabilen bu hikayeler, divan edebiyatının sıkı ve kaideci nazım tekniğine tamamıyla bağlıdırlar. Vakalar, karakterler hemen hepsinde ortaktır. Leyla ile Mecnun, Yusuf ile Zeliha, Hüsrev ve Şirin, Vamık ve Azra. Yazarlar bu kalıplaşmış vakalar üzerinde mühim sayılabilecek hiçbir değişiklik yapamazlar. Bu romanlardaki tema genellikle romantik yapıda ve bazen de ilahileşen bir aşktan ibarettir. Vakanın kuruluşunda çoklukla masallarda olduğu gibi bir zaman ve mekan karışıklığı veya belirsizliği bulunduktan başka gerçeğe aykırı veya çok aşırı olaylar da yer alır. Kahramanlar ise hep aynı şahıslardır. Hayatla ve çevreyle hiçbir ilgileri yoktur. Bu kahramanların arasına yine masallarda olduğu gibi cinler, periler, cadılar da karışır. Tasvirler genel olarak aşırı derecede sübjektif olduğu gibi bunlara divan şiirinin bütün klişe benzetmeleri de girer. Manzum hikayelerdeki mazmun hakimiyeti mensur hikayelerde yerini seciye terk eder. Gözleme ve gerçekçiliğe yer vermeyen bu hikaye ve romanlarda dil çok ağırdır ve psikolojik tahlillere de rastlanmaz. Bu durumları ile ancak hacimli ve gelişmiş bir masal olarak kabul edilebilirler. Bunların dışında aydın olmayan halk zümrelerinin de kendi zevk ve geleneklerine uygun bir takım hikayeleri vardır. Halk hikayeleri dediğimiz bu hikayelerin bir kısmı yazılı, bir kısmı sözlüdür. Bazıları kahramanlık hikayeleridir ve kahramanları bazen İslami, Eba Müslim, Battal Gazi, bazen de milli, Köroğlu kimlikle görünürler. Halk hikayelerinin bir kısmı ise romantik aşk hikayeleridir. Kerem ile Aslı, Tahir ile Zühre, Elif ile Mahmut, Ferhat ile Şirin. Bunların kahramanları bazen gerçek, bazen de hayali olur. Bütün halk hikayeleri masalla ilgili bulunmakla beraber divan edebiyatı hikayelerine nispetle ferdi ve sosyal gerçek hayatı daha çok aksettirirler. Dil ve üslup bakımından da hitap ettikleri topluluğun konuşma diline ve üslubuna çok yakındırlar. Görülüyor ki gerek aydınların ve gerekse halkın zevk aldığı hikayelerde ortak noktalar olarak masal unsurları ve atmosferleri ile birlikte romantik aşklar kolaylıkla ayırt edilebilmektedir. Batı romanının Tanzimat devrindeki ilk tercümeleri ve ilk Türk romancıları karşılarında böyle çeşit çeşit okuyucular buldular. Bu okuyucuların ayrı bir teknikteki batılı hikaye ve romana alıştırılmaları iki ayrı yoldan olmuştur. Birinci yol, aydın olmayan geniş halk topluluğunun Avrupa'yı hikaye ve romana yadırgamadan alıştırılması için Ahmet Mithat tarafından açılan ve batılı hikaye ve romanla Türk halk hikayelerini uzlaştırmaya çalışan yoldur. Bu halk hikayelerinin bir çeşit modernleştirilmesidir ve Şinasi'nin orta oyunu ile batılı komediyi uzlaştırmaya çalışmasının yerli unsura daha çok kayan şeklidir. İkinci yol ise batı kültürü ile değişik ölçülerde temasa geçmiş olan sınırlı aydınlar topluluğu için Namık Kemal tarafından açılan ve yerli hikaye ve roman örneklerini dikkate almadan doğrudan doğruya batılı hikaye ve roman tekniğini uygulamaya çalışan yoldur. Tanzimat devrinin birçok romancıları sanat değerinin daha üstün bastığını düşünerek bu ikinci yolu seçtiler. Batılı teknikteki yerli denemelere Türk aydın okuyucularının ısınmalarını kolaylaştıran en mühim nokta, şüphesiz bu yeni örneklerde de kendilerinin öteden beri okuya geldikleri hikayelerde olduğu gibi romantik aşk vakalarının bolluğu idi. Aynı durum halk hikayelerinin dinleyicileri için de söz konusu olduğuna göre her iki zümrede hep bu atmosferdeki vakaların işlendiği hikayelerden zevk almaya alışıktılar. Fransız edebiyatını örnek alan Türk yazar ve şairlerinin romantizmi tercih etmelerinin sebebi de Fransa'daki romantik akımın realizmin güçlü tepkisine rağmen hala rağbetini sürdürmesidir. Ayrıca bu tercihte kendi idealist karakterleriyle birlikte yukarıda söylendiği gibi Türk okuyucusunun asırlardan beri romantizme olan büyük yakınlığını düşünmüş olmaları da rol oynamış olabilir. Romantizme karşı çıkıp his ve hayal hakimiyetini ortadan kaldırarak gözleme ve pozitivist görüşe dayanan realist ve naturalist akımın Türkiye'deki ilk serpintileri ise 1880'den sonra başlar ve yavaş yavaş edebiyatta da görülür. Önce dergi ve gazetelerde fenli konulara rağbet gösterilmesiyle beliren bu eğilime, 1885'ten sonraki Türk romancıları Sami Paşazade Sezai, Nabizade Nazım, Recaizade Ekrem, Hüseyin Rahmi, Halit Ziya, Hüseyin Cahit yakınlık duyacaklardır. Tanzimat devrinin ilk dönemindeki 1860-1876, Türk romancılığı ile hikayeciliği, romantizm istisna edilecek olursa, kesinlikle belirtmek gerekir ki divan hikayeciliğinin de halk hikayeciliğinin de tamamıyla dışındadır. Ne onların geliştirilmiş bir devamı ne de modernleştirilmiş şeklidir. Doğrudan doğruya Fransız romancı ve hikayecileri örnek alınarak yapılmış denemelerdir. Ahmet Mithat'ın dil ve anlatımca kısmen halk hikayelerine yönelmiş olması da bu durumu değiştirmez. Türkiye'de siyasi alandaki Tanzimat Hareketi'nin birçok alanlarda medeniyet değiştirme anlamına geldiğini biliyoruz. Bunu ilk anlayan ve gerçekleştirmeye çalışan Şinasi olduğu gibi en geniş ölçüde gerçekleştirebilen de Ahmet Mithat olmuştur. Bu medeniyet değiştirme olayının okumamış halk yığınlarına aktarılması, onların yeni medeniyetin çeşitli yönleri üzerinde aydınlatılması ve kendilerine ilk bilgilerin verilmesi konusunda onun gösterdiği çaba çok büyüktür. Edebiyat onun içinde bir aracıdan ibarettir. Halkın medeni seviyesini yükseltebilmek, önce onun seviyesine inmek, ona kendi dili ile ve hoşlandığı şekilde hitap etmekle mümkündü. Bu yola girildikten sonra gerekli ve faydalı görülecek her şey kolaylıkla verilebilirdi. 1844'te İstanbul'da doğan Ahmet, küçük bir manifaturacının oğludur. 1854'te memur olarak Vidin'de bulunan abisinin yanına gidip ilk öğrenimine orada başladı ise de okulu yarıda bıraktı. 3 yıl sonra tekrar İstanbul'a döndü ve Mısır Çarşısı'nda bir aktarın yanına çırak girdi. Bir yandan da özel olarak Türkçe ve Fransızca dersleri alıyordu.